Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün 4 Haziran 2026 dünya gündeminde neler var? Öncelikle Kazakistan, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos'u davet ediyor ülkeye. Devlet dostluk nişanı takdim ediyor. Yüksek bir nişan bu. Bir de Kıbrıs Rum yönetiminin büyükelçiliğini Kazakistan'da açıyor. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Türk Devletler Teşkilatı çadır diyor mu? Neler oluyor? Bu çerçevede bundan bahsedeceğim. Nedir yani bu özellikle İsrail'in Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan buralardaki durumu ne? Ne oluyor? Bundan bahsedeceğim. Bir de Ermenistan malum son günlerde tam merkeze oturdu. Ermenistan'a yönelik Ruslar sert açıklamalar yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Zengezur Koridoru'na gidip ortak olmuştu. Avrupa Birliği Ermenistan'a 50 milyon dolar yardımı onayladı. Ve Ruslar bugün Zaharova Ermenistan'ı tehdit etti. Peki ne oluyor? Burada hemen yanı başımızda yeni bir problem mi var? Bundan bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar Rus-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Putin bir röportajında bugün aylık 40 bin kişi kaybediyor Ukrayna diyor. Zelenski de Putin'le direkt masaya otururum şeklinde açıklama yapmıştı. Reuters haber ajansına göre Rusya, Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri olmadan direkt Putin'le görüşebiliriz. Bunun görüşmelerine başlamışlar ama bunun aylar alacağını ifade ediyor haberde. Bu ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğim. Fransa Genelkurmay Başkanı parlamentoda yaptığı bir konuşmada Almanlar hızla silahlanıyor diyor ve telaşlanmışlar. Niye telaşlandılar? Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri'nde malum. Bizim milli takımımız da kupaya gitti. Amerikalılar Ebola salgını için belli havalimanlarında Ebola merkezi, teşhis merkezi, test merkezi kurmak için harekete geçmişler. İran savaşı yine gündemde. Trump'ın açıklamaları var. İran Kuveyt'teki havalimanını biz vurmadık. Amerika Birleşik Devletleri Patriot hava sistemindeki arızadan patlama oldu diye bir açıklama yapıyor. Trump da onları öyle bir sert vurduk ki diyor. Onlar da Kuveyt havalimanını vurdu. Biz biraz kışkırttık diyor. Ve İran Amerikan medyasına göre 4 aşamalı yeni bir teklif sunmuş. Trump'ın buradaki son hesabı ne? Bu iş nereye evrilir? Bundan bahsedeceğim yine. Değerli arkadaşlar bizim Dışişleri Bakanımız Asya turunda bir soru sormuştu bir arkadaşımız. Hakan Fidan Kazakistan'a gidişini iptal etti. Öyle bir program benim bildiğim kadar yok. Zaten Asya Singapur'a gitti. Endonezya'ya geçti. Bugün Güney Kore'deydi. Kazakistan'la Türkiye arasında bir problem olur mu? Ondan da bahsedeceğim. Biraz önce söylediğim gibi. İsrail ile Lübnan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde bir ateşkes duyuruldu. Ancak iki tarafta birbirine saldırıya başladı. Hizbullah bu ateşkesi kabul etmiyor. İsrail Savunma Bakanı da zaten biz saldıracağız diyor. İşgale de devam edeceğiz. Saldırmaya da devam edeceğiz şeklinde bir açıklama yaptı. Bu çerçevede bir değerlendirme yapacağım. Vakti olan arkadaşlar izleyebilir. Değerli arkadaşlar şimdi Kazakistan'da ne oluyor? Türk Devletler Teşkilatı çadır diyor mu? Daha başlamadan bitiyor mu? Çok endişeli sorular sormuşsunuz. Endişeyle doğal olarak da ne oluyoruz? Bir de Azerbaycan zaten İsrail'in peşine mi düştü gibi bunun da devamı var. Değerli arkadaşlar bu bizim Türk Devletler Teşkilatı Rusya Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ayrılan bağımsızlığını kazanan zayıf ülkeler, güçlü ülkeler değil. Rusya'dan ciddi anlamda çekiniyorlar. Ukrayna Savaşı, Ruslar Ukrayna'yı işgali bir kere daha düşündürmeye itti. Benim gördüğüm ilişkileri çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Yani Çin'le çok ciddi ekonomik ilişkileri var. Avrupa Birliği ile var, Amerika Birleşik Devletleri ile var. Türkiye ile zaten var. Rusları dengelemek. Bu bir süreçtir. Burada ben doğru buluyor muyum? Doğru bulmuyorum. Duygusal bir vatandaş olarak da. Ama Kazakistan devletini yöneten bir akıl Avrupa Birliği'nin dönem başkanı Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Peki ne olmuştu? Burada İsrail faktörünü görüyorum ben. Çünkü İsrail'in Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir hesabı var. Güney Kıbrıs Rum yönetimi medyası Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı diplomatik zafer elde ettik diye mahşetlere bunu taşımışlar. Devlet dostluk nişanını veriyor Tokayev Nikos'a. ve bir de büyükelçiliği orada açıyor. Şimdi Kazakistan'a bakalım. Değerli arkadaşlar, Kazakistan'da ana ekonomi olaraktan ana aktörler baktığımda büyük metalurjiydi, madendi, lojistikti, enerjide ciddi anlamda bir Yahudi faktörü var. Kazakistan'ın iki tane önemli petrol sahası var. Bu petrol sahalarında Chevron ve ExxonMobil konsorsiyum içinde üretimde. Kazakistan'ın doğrudan yatırımların yarıdan fazlası Avrupa'dan. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri yani batıdan geliyor ve Hollanda'dan geliyor doğrudan yatırımların. Kazakistan petrolün de önemli bir bölümünü zaten Avrupa'ya satıyor. Başta İtalya olmak üzere. İsrail'in ham petrolünün %20-25'ini Kazakistan sağlıyor. Ve burada geçmişte Türkiye Cumhuriyeti bizim devletimizde de geçmiş hükümetler dönemine bakarsan Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'daki Yahudi lobisini kullanmaya yönelik hükümetlerin eğilimleri vardı. Şimdi Gazze'deki mevcut durum, dram, vahşet göz önüne alındığında beklenmeyecek bir olaydı. Fakat burada biz hemen ipleri kopartıp ne oluyor, devlette teşkilat çatlıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü bir güçlenme dönemi şu an. Güç merkezi olduğundan kimseye de ihtiyacın kalmaz. Kazakistan'da Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun olduğu geçen hafta Putin gitmişti Kazakistan'a. 7500 kilometre sınırımız var diyor. Kazakistan bizim için önemli diyor ama güvenlik açısından, istihbarat açısından Rusya orada çok etkin. Orta Asya yeni mücadele alanı. Biz Türkistan diyoruz tabii. Çin 27 milyar euro dolarlık bir yatırım yaptı. Avrupa Birliği 12,5 milyar euroluk bir yatırım yaptı. Genelde Türkistan coğrafyasına. Zengin maden kaynakları, enerji, petrol, doğalgaz bizim bu bölgede. Çin'in bir kuşak bir yol projesi de yine bu bölgede. Kazakistan'da Stalin döneminde Sovyetler Birliği'nden sürülen Aşkanez Yahudileri var. Bunların da sayıları 2200-3000 civarında. Nüfus olarak bir şey değil. Ama büyük şirketler Kazakistan'da etkili. Avrasya Yahudi Kongresi'nin başkanı bir herif vardı. Mihail Mine etkili. Bu üçlü bir yapı var. Ciddi anlamda etkili. Kazakistan ne yapmaya çalışıyor? Ayakta kalmaya çalışıyor. Yani devletlerin aklı ve vatandaşın aklı biraz farklıdır. Ben vatandaş olarak tepki koyar mıyım? Koyarım. Ama burada bu iş bitti, ne oluyor filan demektense bu bir süreçti değerli arkadaşlar. Türkiye'ye düşen, bak vatandaşa düşen demiyor. Vatandaş sövebilir de her şeyi yapabilir. Ama burada devleti yöneten akıl, sabırla, sebatla Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsallaştırmak, güçlendirmek ve aynı şekilde Türkiye'nin İslam dünyasındaki ilişkileriyle koordine edebilmek için sabırla çalışması gerekiyor. Dikensiz gül olmaz. Zaman gerekiyor, sabır gerekiyor. Ve Avrupa Birliği'nin gitmesi Türkistan bölgesine önemliydi şu an için. Niye önemli? Yani o bölgelerde Rusya'yı dengelemek, Çin'i dengelemek. Bu bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Türkiye'nin bu süreci iyi yönetmesi gerekiyor. Çünkü mesela Azerbaycan'da Kuba bölgesi var. Orada bir kızıl kasaba var. Daha Yahudileri yaşar. Bunların sayısı Azerbaycan'da 7200-10500 arası. Devlet yönetiminde çok etkinler eskiden beri. Azerbaycan'da İsrail'in ham petrolünün %40'ını karşılar. Yani aslında İsrail'in petrol ihtiyacı bizim Türk dünyası üzerinden sağlanıyor diyebiliriz. Yani burada ambargo koymaları gerekiyor muydu? O her lider kendisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ya vatandaş gibi bakmıyor bu olaya. Azerbaycan'da da çok güçlü İsrail ilişkileri var. Kazakistan'ın Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle siber güvenlik artı yatırım artı dijitalleşme, enerji gibi anlaşmaları var. Çünkü İsrail Güney Kıbrıs'ı adeta bir üs haline getirip Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde de siber güvenlikte değerlendiriyor. Kazakistan'da İsrail hava savunma sistemleri aldığına dair bilgiler var. Bu süreci yönetenin İsrail olduğunu düşünüyorum. Yani karşımızda bir İsrail faktörü var. Peki sövecek miyiz? Ne yapacağız? Vatandaş söver de devlet aklını sövmeden, bu süreci görerekten tereyağından kıl çeker gibi hiç kimseyi de devlet yönetimlerini ürkütmeden bu süreci yönetmesi gerekir değerli arkadaşlar. Hiçbir şey kolay değil. Siz bir iş kurdunuz. Ne mücadeleler veriyorsunuz şirketle? Çekim yazılmasın. Personel kaçtı gitti. Yetişmiş personel bulamıyorum. Birçok basit bir şirkette birçok problemi yaşıyorsunuz. Türkiye'nin içinde birçok problem var. Türk Devlet Teşkilatı'na da benim bakışım devletin bu süreci yöneten arkadaşları bu süreci sabırla sebatla yönetmesi lazım. Ben de öyle yapacaklarını düşünüyorum zaten. Azerbaycan'daki bu dağ Yahudileri Azerbaycan devlet yönetiminde etkin. Kazakistan'daki Yahudiler devlet yönetiminde etkin değil. Ama ticarette çok etkin. Dediğim gibi lojistikti, madendi, enerjiydi. Birçok alanda etkinler. Azerbaycan'da malum İran Ermenistan'ı tutuyordu Karabağ Savaşı'nda. Biliyorsunuz tırlar Ermenistan'a doğru yola çıkmıştı. Tebriz'de yakıyorlar tırları. İran yalanlasa da daha sonra gitti Azerbaycan sınırına tehdit etti. Gitti Ermenistan'ın Ermenistan'ın o Nahçıvan'a sınır toprağında gitti bir konsolosluk açtı. Ermenistan'ı tutuyordu, elektriğini veriyordu. Azerbaycan'da İsrail'le İran'a karşı İsrail işbirliğine gitti. Teknolojik işbirliğine gitti. Jeopolitik güç dengesine göre değişir. Yarın bir gün çok güçlü bir kurumsal yapı ihtiyacı çıktığında Türk liderleri de hareket alanı daralır diye düşünüyorum. Her lider kendi iktidarını düşünüyor. Çok fazla bizim Türk Devlet Teşkilatı'nda neler olup bittiğini 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz ama şu an konuşaraktan incitmek derdinde değil, bir şeyi bağcı dövmek değil, üzüm yemek önemli. Biz bu birliği her hal ve şartta sağlayıp İsrail'i oradan atmamız lazım. Sürecin sonunda. Değerli arkadaşlar, Azerbaycan'ın daha önceden çok anlattım. İsrail olan ilişkisi, petrolün %40'ını sağlıyor. İsrail lobisi aldı, Aliyev'i Trump'a götürdü. Onlar da orada bir meşruiyet arayışı. Onlar da Rusya'dan fena halde korkuyorlar. Geçmişten beri bir alan açmaya çalışıyorlar kendilerine. Ben yaklaşımlarını doğru bulmuyorum. Başka türlü de bu iş olabilirdi ayrı. Özbekistan'da yine güçlü bir Yahudi, özellikle İslam Kerimov vardı önceki Cumhurbaşkanı. O dönemde daha güçlüydü. Şimdi Mirzayev var. Yine ciddi bir ticareti var. Orada da tarihte kalan İpek yolu üzerinde geçmişte ticaret erbabı, zanaatkar filan çok ciddi bir Yahudi topluluğu. Buhara Yahudileri deniyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyorlar ama ilişkileri Özbekistan'la devam ediyor. Birçok sektörde, ana büyük kolda yine etkinler. Uluslararası ticarette etkinler. Özbekistan'daki Yahudi sayısı da 2500'de 4500 arasında olduğu tam sayı burada yok. Değerli arkadaşlar, Kırgızistan'da çok az bir Yahudi topluluğu var. 300 ile 400 arasında. Tacikistan'da 30 ile 50 arasında. Bakın şeydeki Kazakistan'daki Tengiz ve Kaşayan petrol sahalarını Chevron ve Exxon Mobil konsorsiyumu mu? Onlar petrolü çıkartıyorlar. Şimdi Türk devletleri küçük küçük ülkeler. Nüfus az, teknoloji yok, ham madde var doğru ama bir denge kurmaya çalışıyorlar. Bu süreci benim bakışım devletin bu süreci sabırla sebatla yönetmesi lazım. Yarın öyle bir gün gelir ki Türk Devletleri Teşkilatı'nın temel ilkelerinin dışına çıkan bir liderin kendi ülkesinde başkanlık yapamayacağı bir noktaya doğru bu işin gitmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Bu nedenle hemen söyüp köprüleri atmayalım. Kızalım, evet bireysel olarak da hak ama köprüleri atmamak gerekiyor. Öyle bir dünyanın içindeyiz ki her ülke bir bakıyorsun herkes de işbirliğinde. Yani Türkiye Türkleri gibi duyarlı vatandaşlara baktığımızda Kazaklar da duyarlı Gazze'ye, Özbekler de duyarlı. Azerbaycan vatandaşlarının yarı duyarlı diyelim hadi ama dünya geneline baktığımızda çok ciddi. Dünya halkı duyarlı ama devletlerin mekanizma farklı çalışıyor gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlar, şimdi Ermenistan niye böyle? Ermenistan malum son dönemde gündemde. Bugün Zaharova aynı anda iki yerde olunmaz diyor. Yani Avrasya Ekonomik Birliği'ndesin diyor, bir de Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsun diyor. Olmaz, seçimini yapın diyor. Rusya Tarım Bakanlığı Ermenistan'dan sebze ve meyve ithalatını yasakladı. Azerbaycan'dan alacağız diyorlar. Ermenistan Avrupa Birliği 50 milyon dolarlık bir hibe mi? İşte onu onaylamış. Çünkü burada da Paşinyan'a destek çıkıyorlar. Pazar günü seçim var. Paşinyan Ermenistan tarihinde önemli bir adam. Özellikle sözde soykırımın olmadığını ilan eden, geleceğimizin Türkiye ve Azerbaycan'la işbirliğinde olduğunu söyleyen bir lider. Avrupa siyasi topluluğu Ermenistan'da yapılmıştı. Biliyorsunuz bu hafta Kars'tan uzun süredir kapalı olan sınır kapısından bir grup Ermeni iş adamı bizim Kars'taki iş adamlarıyla bir araya geldi. Ermenistan'ın gözü şu an Türkiye'de. Pazar günü olacak seçim Ermenistan'ın geleceğini belirleyecek. Dün Rusya Dış İstihbarat Servisi Avrupa Birliği Ermenistan Avrupa Birliği'ni almanın ön koşulu olaraktan Rus Ortodoks Kilisesi'ni çıkartmak istiyor şeklinde açıklama vardı. Bu önümüzdeki birkaç gün Ermenistan için kritik. Ruslar diyor ki Ermenistan'ın Siyunik eyaleti var diyor. Orada dünya molibden rezervinin %7'si uranyum var, altın var ve birçok değerli madenler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip Zengezur koridorunda ortak olmasının ana nedenlerinden biri malum 21. yüzyıl 4. sanayi devriminde nadir toprak elementleri ve kritik elementler oldukça önemli. Ermenistan'la bu şekilde bir anlaşma yapmak istiyor. Bu nedenle Marco Rubio kendisi gitti Ermenistan'a ve bu Karabağ savaşından sonra ki Azerbaycan lideri ve Paşinyan'ı Trump kendisi çağırmıştı. Ruslar bunu iddia ediyor ama benim oradaki yaklaşımım ortak koridor, burada hayati derecede önemli, Çin'den gelen. Dünya Bankası ortak koridor için Gürcistan'a 372 milyon dolar bir kredi programı açmış. Yani o Gürcistan'ın o demir yollarının onarımı, bakımı, tren alımı falan gibi şöyle bir baktım. Yani Dünya Bankası Gürcistan'a orta koridor için. Şimdi orta koridor nedir orta koridor? Çin'in bir kuşak bir yol girişiminin Türk dünyasından geçerekten Ermenistan, Azerbaycan, Ermenistan, Zengezur koridoru. Trump gitti Ermenistan tarafına ortak oldu. Trump koridoru dedi. Hati derece önemli. Ne diyordum bununla ilgili? Devlet dışı aktörler için oldukça önemli. Bu koridor sadece Türkiye için değil, Azerbaycan için değil, Avrupa Birliği için hayati derecede önemli. Devlet dışı aktörler için önemli, Çin için önemli. Bu nedenle Dünya Bankası gidiyor Gürcistan'a hibeyi yatırıyor. Yani parayı veriyor, krediyi veriyor Gürcistan'a. Çin'in çok ciddi yatırımları var. Kırgızistan'da da çok ciddi yatırımları var. Yani ticaret koridorları önemli diyorum ya. Ermenistan'daki hem maden kritik elementler hem ticaret yolu. Bir de Rus jeopolitik Güney Kafkasya'da Rusları etkinliğini azaltmak istiyor. Avrupa ile Rusya arasında bu anlamda ciddi bir jeopolitik kavga var. Bu Ukrayna'da zaten direkt reel savaşa dönüştü, kendini gösterdi. Ukrayna'daki süreçte de Almanya, Fransa, İngiltere'den bir açıklama geliyor Reuters haber ajansına göre. Biz diyorlar Amerika Birleşik Devletleri değil, doğrudan biz görüşelim Putin'le diyor. Bak şimdi sağlıklı bir zemine gelmişler. Burada da iddialar Ukrayna savaş alanında daha avantajlı hale geldi diyor. Bundan çok emin değilim. Ukrayna İHA'larla Rusya'nın içini sürekli vurup duruyor. Bu da Rusların canını sıkıyor, doğru. Putin bugünkü bir röportaj vermiş. 40 bin kişiyi kaybediyorlar ayda diyor. Değerli arkadaşlar, Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail derhal askerlerini Lübnan'dan çeksin diyor. Yani bu noktada mesela Çin'de, bir de Çin'i söyleyeyim, Çin'de aynı yaklaşımı var. Çin'de Çin'in ana petrol tedarikçisi Körfez, İran ve Körfez ülkeleri. Bu nedenle uluslararası arenada Birleşmiş Milletler'de duruşunda genelde İran'ın yanında ya yanında oluyor ya da çekimser kalıyor. İsrail lehine hareket etmiyor. Ama aynı için İsrail'e de çok ciddi inovasyon yatırımları var. Teknoloji merkezi İsrail küçük bir ülke ama siber güvenlikte ve birçok alanda çok ciddi teknolojik altyapıları var. Birçok ülkede İsrail'e işbirliğine gitmek istiyor. Benim kendi kanaatim İsrail'in bir geleceği yok. Bu yatırımların da boşa gideceğini düşünüyorum. Gelecekte şimdi demiyorum. Değerli arkadaşlar, İran savaşında son durum net dediğimizde şöyle bir durum var. Görüyorsunuz karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Keşf Adası'nı vurunca İran'da Bahreyn'i ve Amerika'nın 5. filo merkezini, karargahını ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nı vurmuştu. İran'dan bir açıklama var. Bunu biz vurmadık diyor. Amerikan petrol sistemi patladı. Bundan dolayı yangın çıktı diyor. Ama Trump da biz diyor öyle bir sert vurdu ki İran'a diyor. Onlar diyor kışkırttık biraz. Olabilir böyle şeyler diyor. Hem çatışıyorlar hem görüşüyorlar. Kalibaf İran Meclis Başkanı İran'a yapılan boş tehditler boşuna diyor. Trump burada sıkıştı. Suriye oynuyor. Bir de Amerikan Temsilciler Meclisi'nde bir şey oynadı. Savaş yetkileri tasarısı onaylandı. 4 tane cumhuriyetçi demokratlar tarafına geçti. Ne demek bu savaş yetkileri tasarısı? Savaşı durdur veyahut da kongreden onay al. Tabii bu senatoya gidecek. Orada kabul görür mü belli değil. Senato kabul etse bile Trump bunu veto eder. İş uzar gider. Trump'ın burada gördüğü İran'a alttan alıyor, üstten alıyor. Amerikan askerlerine diyor saldırmadığı müddetçe bu savaşa geri dönmeyeceğim. Bence bu savaşı erteliyor. Bu savaşa geri dönecek. İran'la anlaşma şartları şu an ben görmüyorum. Obama'nın yaptığı anlaşmadan daha kötü maddelere baktığımızda Obama'yı eleştiriyordu. Amerikan medyası diyor ki 4 tane diyor madde üzerinde diyor İran teklifini sundu diyor. Nedir bu 4 madde? Birinci madde İran hemen savaş sonrasın diyor. İkinci madde abluka kalksın, petrol yaptırımları kalksın, İran'ın bir kısım dondurmuş varlıkları yapsın, serbest bırakılsın. Üçüncü madde bunlar yerine geldiğinde diğer kalan yaptırımları ve nükleer görüşelim diyor. Bak zenginleştirilmiş uranyumdan hiç bahsetmiyor. Dördüncü maddede bir denetim komitesi kuralım buna uyup uymadığına diyor. Bu savaşı bitirecek bir anlaşma değil, donduracak bir anlaşma olur. Çünkü Trump seçime gidiyor, bir başarı hikayesine ihtiyacı var. İran da bu başarı hikayesini yazamadı. Küba'ya ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani İran'a sen burada dur. Tamam böyle biz ufak tefek karşılıklı vuralım. Ama ben Küba'yı alayım seçim öncesi bir başarı hikayesi Küba'da yazayım. Ben böyle hesapladığını düşünüyorum. Netanyahu burada Trump'la Netanyahu arasında, İsrail Başbakanı arasında ciddi bir tartışma, atışma olduğuna dair medya iddiaları görüyoruz. Trump ona ben deli dedim diyor. Netanyahu ne diyorum hep bu savaş devam ederse Trump seçimi kaybeder. Bu savaş devam ederse Netanyahu seçimi kazanır. Axios internet haber sitesi var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Netanyahu her şartta bu savaşı istiyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri Lübnan ve İsrail'i bile anlaştırdı. Şart ne? Şartlı anlaşma. Hizbullah Litani Nehri'nin öbür tarafına çekilecek. Yani Lübnan'ın güneyinden çekilecek. Silahsızlandırılacak. Böyle bir şeye Lübnan'ın gücü yetmez. Amerika Birleşik Devletleri biz yardım ederiz diye. Edemezler. Öyle bir kapasite ve kapasiteleri yok. Hizbullah zaten peşine böyle bir anlaşmayı kabul etmiyoruz diyor. İsrail Savunma Bakanı da biz diyor saldırı özgürlüğüne sahibiz diyor. İşgalde devam ederiz diyor. Burada da bir anlaşma yok. İran'sa Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmak için İsrail Lübnan'dan tamamen çekilecek. Ana şartımız bu. Bu olmadan diğerleri olmaz şeklinde bir açıklama yapıyor. Yani bölgede belirsizlik devam ediyor. Gazze'de de Trump bir barış anlaşması duyurmuştu. Malum 8 ay geçti. Bir ilerleme yok. Yani bölge diken üstünde. Sadece ertelenecek. Trump seçimi alırsa dönüp geri geleceğini düşünüyorum. Ondan sonra zaten başkanlığı olamayacağı için İran'da yenilmişliğini bir şekilde daha deneyeceğini düşünüyorum. İran'la ilgili. Yani bölgemizde süreç devam ediyor. Şimdi Tom Barak, malum Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, Suriye ve Irak özel temsilcisi, Irak'ı da aldı. Bölgede bunun da kalkınma yoluyla alakalı. İran'ın nüfuzunu Suriye'den, zaten Suriye'de artık yok, Irak'tan da geriye doğru püskürtmeye yönelik. Olay çok boyutlu. Dini yönü var, jeopolitik boyu var. Çin'le olan mücadele bölümü var. Coğrafyada bizim bölgemizde yeni bir düzen kuruluyor. Burada önümüzdeki dönem Türkiye sıkışır mı? Soru bu. Biz Rusya ile şu ana kadar dengeli bir ilişki yürüttük. Ukrayna ile yürüttük. Çin ile yürütüyoruz. Avrupa Birliği ile yürütüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile yürütüyoruz. Önümüzdeki dönem nasıl ki Zaharova Ermenistan'a diyor ki tarafını seç. Türkiye'ye kimse öyle bir iddia edemez ama Türkiye'nin de tercihlerle yüzleşeceği döneme doğru yaklaşıyoruz. Bugün Avrupa Birliği üye sayısını 40'a çıkartmayı değerlendiriyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı diyor ki, ya Türkiye'den kimse bahsetmiyor. Çok önemli bir şey. Çok ciddi düşünmeliyiz. Türkiye ile işbirliğini diyor. Temmuz'da NATO toplantısı var. Trump da gelecek. Avrupa'nın kendi içinde Ukrayna'ya yardım konusunda Urban'ın engeli vardı Macaristan'da. O gitti. Şimdi Ukrayna ve Moldova ile Avrupa Birliği'ne üyelik için görüşmelere başlama kararını bugün almış. Avrupa'da Almanya çok hızlı silahlanacağım diyor. 2035-2039'a kadar farklı tarihler veriyor. Avrupa'nın en büyük ordusu olacağız diyor. Fransa Genelkurmay Başkanı Fransa Parlamentosu'nda diyor ki, Almanya diyor bizim konumumuzu sarsacak. Çünkü Avrupa'da bir anlayış vardır. Fransa silahlı güç, Almanya ekonomik güç. Ama Almanya çok hızlı bir şekilde fabrikaları savunma sanayine dönüştürüyor. Ve silahlanmaya doğru gidiyor. Asker ne kadar bulur ondan çok emin değilim. Hitler gibi değil. Hitler döneminde Hitler Almanları, Nazi, rap herkesi, kadını erkeğini yürüttü ama o dönemde Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlara çok ağır şartlar dayatmışlardı anlaşma ile. Hitler onun hafifletilmesini istiyor İngiltere'den. Onlar kabul etmeyince ya var olacağız ya yok olacağız şeklinde hareket ediyorlar. Bugün öyle şartlar yok Almanya'da. Ama tabii ki gerçek Almanlar şunu biliyor. Amerika'nın çok bariz bir hakimiyeti var. Hem askeri üsleri var hem askerleri var. Her neyse değerli arkadaşlar. Bir havada böyle bir tilki dolaşıp duruyor. Yani böyle flu şekilde dolaşıyor. Herkes kaygılı, herkes silahlı, herkes birbirine caydırıcılık yapmak için aha ben şunu yapıyorum silah noktasında. Bugün yine Kuzey Kore lideri nükleer malzemeleri üretimini 2 katına çıkarttık şeklinde açıklama yapıyor. Yani güvenlik kaygısı had safhada. Bizim burada bizi ilgilendiren şey Moldova'da bir problem patlayabilir. Ermenistan'da topa girdi. Yani Ermenistan'da Paşinyan bir kere daha kazanırsa Ruslar ne yapar ondan emin değilim. Tabii ki Ukrayna gibi değil. Ermenistan küçük bir ülke, küçücük bir ülke yani. Ruslar oraya girdiğinde biz ne yaparız mesela? Ruslar oraya girer mi? Ukrayna bittikten sonra Moldova'yı düşünüyordu Ruslar. Moldova'yı derken o da nedeni de şu. Moldova ile Romanya'yı birleştirmek istiyorlar. Transnistria diye bir bölge var. Orada Rus özel bölgesi. Riske giriyor. Ruslar çok uyarı üstüne uyarı yapıyor. Yani bizim çevremize baktığımızda çözülmüş bir problem yok. Ama potansiyel olarak da tarihi fırsatlar da bizi bekliyor. İçimizdeki olaylar şu an gündemde. CHP'ydi, oydu, buydu. Ya birkaç ay sonra taşlar yerine oturur. Şu anki gürültü de biter. Yani içerideki şeylere çok fazla ben girmek istemiyorum. Değerli arkadaşlar, dünya genelinde şöyle bir ne olup diye baktığımızda 20. yüzyıl kavramlarıyla bir savaş tamtamları sürekli çalıyor. Silahlanma yarışı var. 21. yüzyılda da hep bahsettiğim yapay zeka sohbet robotları hızlıca sosyal medyanın toplum üzerindeki etkileri Z kuşağı ne yapacağız diye her ülke kendince bir önlem almaya çalışıyor. Ben siyasetçilerin bu süreci özellikle dünyada ulus devletlerdekilerin bu süreci doğru algılayamadığını düşünüyorum. Yani bu da normaldir. Yaş çünkü çok yaşlı siyasetçiler. Birçok ülkede hele Afrika'da baktığımızda Afrika demişken Nijer Cumhurbaşkanı Türkiye'deydi. Nijer, Mali, Burkina Faso çok ciddi problemler var orada. Ama önümüzdeki dönem Türkiye'nin o bölgede çok ciddi operasyonel yapan şeylere çok ciddi de askeri desteği olacağını düşünüyorum. Fransız Le Monde dergisi Türkiye diyor Mali'de acayip mesafe aldı diyor. İşte Fransa geriye doğru gidiyor. Bu tip haberler çok fazla çıkıyor. Yunanistan medyasında çıkıyor, İsrail medyasında çıkıyor. Özellikle Fransız medyasında Türkiye aleyhine çıkıyor. Bunların bir önemi var mı? Yok. Bir dergi oturmuş yazmış. Yazsın. Burada Türkiye'nin dışarıda adım adım yürüttüğü bir politika var mı? Var. İçeride ben Türkiye'nin riskini dışarıda değil, içeride görüyorum şu an. Dışarıda risk yok demiyorum. Yani su uyur, düşman uyumaz değerli arkadaşlar. Onun için enteresan bir dönemdeyiz. Vatandaş da şimdi bugün Urfa'dan bir arkadaşım aradı, takipçi arkadaşım. Sohbet ettik. Sanayici olarak bittik hocam diyor. Yani kredi ulaşmakta faize çok yüksek. Durdu. Fabrikamızı satamıyoruz. Bir daire 18-20 milyon olmuş. Koskoca fabrikayı o fiyata satamıyoruz şeklinde. Öyle bir kıskaç var ki şu an. Peki geçer mi? Elbette geçecek. Ama nasıl geçer? Sanayici buradan ne kadar hasar alaraktan geçer? Şartlar böyle. Kızmak, eleştirmek, bağırmak vatandaşın işi. Sakince ne olur diye baktığımda bu süreç bir yere evrilecek bölgede. Ama şunu söyleyeyim. Eski dünya yok. Ülkeler birbirine o kadar her alanda bağımlı olmuş ki ya teknoloji, ya askeri silah veyahut ekonomik yönden herkes birbirine bir şekilde iç içe geçmiş bir dünya var. Ve bunu doğru anlamak gerekiyor. Yani kimseye muhtaç olmamak için doğal kendine yetecek kaynak, paran olacak, dışarıda kimseye ihtiyacın olmayacak. Para demişken Avrupalılar, Avrupa Merkez Bankası diyor ki ilk kere altın rezervlerde, Merkez Bankası rezervlerinde Amerikan tahvillerini geride bıraktı. İlk kere altın başa oturdu şeklinde bir değerlendirmeleri var. Bunun anlamı ne? Altın fiyatları düştüğünde altın borsa değil. Günlük 3-5 günlük kazanç vurur kaçarım filan gibisinden değil. Uzun vadeli ise orayı ele alacaksınız. Çünkü önümüzdeki dönem çok ciddi bir finansal paradigma değişimi olacak. Doların rezerv para statüsü Amerikalılar her ne kadar bizde şimdi var uçup kaçıyorlar ama gelecekte öyle olabileceğini ben düşünmüyorum. Ona güçleri yetmeyecek. Amerika demişken Texas'ta bir buzağda et yiyen kurtçuk bulunmuş ve acayip kaygılanmışlar. Et yiyen kurtçuk. Bir de şimdi bu çıktı başımıza. Havalimanlarına, Afrikalıların geldiği yerlere Ebola karantina test merkezi kuruyorlar. Bizim İstanbul Havalimanı'na da herhalde kurmuşlardır. Yani bilmiyorum, bilgim yok. Merak ettim, arayacağım. Kurup kurmadıklarını. Mutlaka kurmak gerekiyor. Kongo'da bir kasabada rahip Ebola'dan ölünce halk ya rahip ölür mü şeklinde böyle bir paniklemeye başlıyor giderekten. Nijerya'da 10 eyalette Ebola'ya yönelik kritik durum ilan edilmişti zaten. Bir taraftan A virüs çıktı çıkacak, bir taraftan A savaş çıktı çıkacak, bir taraftan mevcut ekonomik krizler insanları ciddi anlamda bunalttı açıkçası. Ama dünya tarihine baktığımızda hakikaten iyi günlerini yaşıyor dünya. Gazze'deki vahşet hariç, yani orada hakikaten yani ne diyelim, kelime yetmiyor bazen Gazze'deki dramı anlatmaya. Bölge için en büyük risk doğal olarak İsrail'dir. Çünkü toprak, dünkü videoda bahsetmiştim, en uzun yeri İsrail'in 114 kilometre geniş yeri. En dar yeri 9 kilometre. Habire toprak genişletmeye bakıyor. Batı Şeria'dan yer almaya, Gazze'den yer almaya, Lübnan'dan yer almaya, Suriye'den yer almaya. Şimdilik gücü buna müsait. Bugün Netanyahu bir açıklama yapıyor. Biz diyor artık Amerika'ya ihtiyacımız yok. Çok yakında böyle olacak diyor. Doğru mudur? Elbette ki doğru değil. Yani finansal açıdan söylüyor. Doğru değil elbette. İçerisi karışık. Baviera'da bir otel. Yahudi bir otele gitmek istiyor. Otel üzgünüz, Yahudi kabul etmiyoruz diyor. Almanya'da konuşulan konu bu. Almanya demişken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine Almanya aday oluyor. Şu ana kadar tüm adaylıkları kazanmış ama bu kez kazanamıyor. Ruslar diyor ki Almanlar Rusları suçladı diyor. Hayır. İsrail politikasından kaynaklı olduğundan adım gibi eminim. Almanlara bir fatura çıktı burada. Almanlarla beraber Avusturya ve Portekiz giriyor. Portekiz en yüksek oyu alıyor ama Almanya burada en düşük oyu alıyor. Bu tip şeyler küçük devletler çoğu bunun farkında. Halk da zaten bunun farkında. Belçika'da bugün 4500 akademisyen, gazeteci, öğrenci Belçika İsrail'e akademik çalışmaları durdursun diye bir mektup yayınlamışlar. Durdurur mu? Avrupa'nın kendi yönetici takımının kendi hesapları var. İsrail'e atıp tutuyorlar ama aynen tüm şeylerde devam ediyor. Ticaretle devam ediyor. Batı Şeria'yı bazı ülkeler Batı Şeria'dan gelen ürünleri kabul etmiyor. Fransa işte İsrail silahlarını fuarlara kabul etmiyoruz diyor ama onun nedeni de Fransa'yla ticari rekabet, İsrail'e ticari rekabet. İsrail 2025'te 19.2 milyar dolarlık silah ihracatı yapmış. İsrail'in bir Kızıldeniz hesabı, bir Doğu Akdeniz hesabı var. Tam Türkiye ile örtüşüyor. Aynı şekilde Suriye, Lübnan hesabı var. Örtüşüyor. Kızıldeniz için Somaliland diye bir bölge var Somali'nin. Orayı tanımıştı ama Trump biz orayı tanımıyoruz dedi. Bu da İsrail lobisi üstünden Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapmak isteyen Somaliland için bir hayal kırıklığı oluyor. Ortada kaldırırız. Devam da edemeyecekler. Şu an için Yahudi lobisi üstünden, yani Siyonist lobi diyeyim, Yahudi derken ikiye ayırıyorum. Bunun üstünden dünyada lobiciliğe kim yapmak için kim yaparsa, bizim Türk devletlerdeki arkadaşlar da bu işin sonunda, bu işin geleceği yok. Dünya başka bir yere gidiyor değerli arkadaşlar. Yani önümüzdeki dönem bir belirsizlik dönemi. Tabii bizim içimizde de şu an bir sene içinde çok kaygılı insanlar doğal olarak da. Ne olacak? Cumhurbaşkanı devam edecek. Etmese kim devam edecek? CHP'deki problem nasıl çözülecek? Ekonomik problem nasıl çözülecek? Gibi sorular. Özellikle de iş yapan esnaftı, özellikle sanayicilere Allah yardım etsin. Çok kritik bir dönem. Bu dönem ayakta kalan için tarihi fırsatlarda var. Gençlere de benim yaklaşımım şu. Yani pes etmek yok. Gençler özellikle yani teknoloji merakı olan gençler için fırsatlar da çok olduğunu düşünüyorum. Arnavutluk'ta Trump'ın damadı ve Ivanka Trump kızı bir turizm tesisi yaptıracakmış bir şirket aracılığıyla. Arnavutluk satılık değil diye protestolar devam ediyor. Bugün onların işbirliğinde olduğu şirketin 4 milyar dolarlık bankadaki varlığı dondurulmuş Arnavutluk'ta. Bu da kitlenin gücü. Bolivya'da bir aydır protestolar devam ediyor. İki bakan istifa etmişti. Dünya bir taraftan da ayakta. Asıl ayak sokak hareketliliğini önümüzdeki dönem Avrupa'da göreceğiz. Sosyal yardımların azalmaya başlamasıyla Avrupa'da bunu göreceğiz. Yine Ukrayna Zaporojye nükleer termik santrali bölgesine İHA fırlatmış. Yani böyle teğet geçip gidiyordu. Umarım orada milletin başına bir şey açmaz. Bu arada Kırgızistan'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi. Tebrik ediyoruz Kırgızistan'ı. Değerli arkadaşlar, sizler için başka hangi notları aldım? Biraz şöyle bir bakayım bakalım. Kocaeli'nde bir dava yürüyor. 4 kişi, 3'üne 42 yıl vermişler, birine 21 yıl. Para toplamışlar. Para nerede diyorlar? Hocamızın cini parayı aldı diyor. Türkiye'de de bu tip olaylar malum çok. Bir de büyük bir dram, siz de görmüşsünüz. Bir polis, emekli polis baba oğlunu vuruyor. Yani içim cızladı. Uyuşturucu belası. Türkiye'nin Nedim Edip siyasilerin vebalidir bu. Nedim Edip bu işi çözmeleri lazım. Türkiye bu işi çözmeden hedeflediği hiçbir yere gidemez. Söyleyeyim, bu işi çözeceksin. Özellikle gençliğine sahip çıkacaksın. Bu da uyuşturucudan başlar. Bir de Anadolu'da geçen gittiğimde benim memleketimde sohbet ederken, ya hocam işte filan bölgede hiçbir şey ekemiyoruz sebze filan. Niye dedim? Domuz basıyor diyor. Acayip çoğalmış. Ege bölgesinde daha çok ama buna bir çözüm bulunamıyor mu? Yani devlet isterse bulur. Geçmişte bir çözüm bulunmuştu. Yani tüm tarlalar artık güvende değil. Şimdi bunun gibi problemler. Ya vatandaş bundan illallah demiş. Bu uzun süredir devam eden bir problem. Bunu devletin çözmesi lazım. Vatandaş nerede çözsün? Yani devlet yöneten arkadaşlar, bu sorumluluğu niye üstlenmiyorsunuz? Çok merak ediyorum doğrusu. Sonradan da gıda yasası çıktı. Domuz eti konmayacak, böcek konmayacak diyorsunuz. Ya şu işi bir bitirin bakalım. Bedava domuzu vurup getirip koyuyor. Millet fırsatçı bu anlamda. Bir de Tarım Bakanımızın bir açıklaması vardı. Diyor ki Tarım Bakanı açıklamasında Türkiye'de diyor yapay et üretimi satılması yasak diyor. Bunu bir arkadaş sormuştu. Ya hocam yapay et satılmaya başlamış diye. Satılmıyormuş. Onda da bilginiz olsun. Evet. Yani genel olarak da bugün sizler için aldığım notlar böyleymiş. Bir de İngiltere'de. Malum şu an İngiltere'de çok ciddi protestolar var. Bir genci polis bıçaklanmış bir gence kelepçe vuruyor. Elon Musk bir tweet attı. Yani X'te bir mesaj paylaştı. Dedi ki, yani bıçaklanan bir genci nasıl tutuklarsınız diye İngiltere Başbakanı bir açıklama yaptı. Elon Musk ülkemizi bölmeye çalışıyor. İç işlerimize karışıyor şeklinde. Neyse, bugün de böyle bir genel sohbet yaptık değerli arkadaşlar. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var, olacak olan da olur. Her şey biz insanlara sorulmaz. Ama biz insanlar yaşadığımız dönemde merhametli, vicdanlı, yardımsever ve hak edenler tarafında olalım. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar, hoşça kalın.